Tamam. Yaşam ideası kendini dolaysızlıktan kurtarmak için ortadan kalkmak zorunda. Yani yaşamın kendisinin ortadan kalkması gerekiyor.
Ölmek yani.
Evet ve bu yaşamı kapsayan daha yüksek bir momente geçiş. Yani bu, Hegel'in buradaki geçişlerinin esprisini anlamak gerekiyor. Yani insan ölür, ondan sonra bilgiye geçer gibi bir şey çıkıyorsa o zaman o espriyi kaçırıyor demek ki.
Eros ve Thanatos'un bilgiye
gibi. Zat dolaşsız tekil dirimselliğin ölümü tinin doğuşudur. Tinin doğuşu. Yani tin yaşam ideasında henüz yok. Yaşam ideası yaşamda tin yaşamı kapsıyor. Yani onu biliyoruz. Ama yaşam kategorisi doğaya ait. Ruh kategorisi tin ve doğanın kesişme noktası. Yani ruh bir bakıma ya da yaşam
doğaya da, doğaya hem yaşama tine de bakmış durumda.
Hegel tinini ruhtan üst bir kategori olarak görüyor o zaman. Yani çünkü ruh için ayrı bir kelime, yani orijinal Almanca tin için ayrı
aslında
bir kelime.
Aslında Hegel görmüyor. Tin kategorisi Türkçe'de de var, başka dillerde de var. Tin kategorisinin kendisini düşündüğümüz zaman, yani Hegel sözcüklere çok fazla karışmıyor. Onların doğal şeylerini, semantikleriyle oynamıyor. Yani tin kavramı Türkiye'de, Türkçe'de maneviyat sözcüğüyle anlatılıyor. Yani ve maneviyatı düşünürsek, yani ruhun maddi olduğunu...
Şey yani ruhun görüngü bilimi demedik mesela, değil mi?
Demedik, diyemeyiz. Yani ruhun... O zaman çok aptalca olurdu. Neden? Çünkü ruh tinin en alt kavramı.
İşte tamam, o zaman Hegel'in felsefesinde ruh ve tin farklı şeyler.
Yani doğal dilde de farklı. Doğal dilde de farklı.
Kavramda da yani kendi kavramı.
Şey önemli. Hegel felsefe özel bir terminolojiye gerek duymaz diyor. Bunun ön sözünde. Büyük mantığın ön sözünde.
Ama her kelimeyi de alıp birbirinin yerini kullanamaz ki. Yani eğer felsefesinde ruh ve tin diye iki kelime kullanmışsa ikisinin tanımını yapmalı. Ya arada bir ayrım
şimdi
var.
Şimdi bir saniye tanıma geleceğiz. Tanım... şu anda önümüzde duran en yakın kavramlardan birisi.
Evet, aynı anlamı geliyor.
Tanım yapmıyor.
Anladın mesela yani.
Bunlar hep tanım diyor.
Onlara katılmadı evet. Tanım bizi ilgilendi. Felsefede Hegel'in şeyi, ilgisi kavram bağıntılarıyla. Kavramları tanımlamakla değil. Tanım semantikle ilgili bir şey. Ve tanımın ne olduğunu burada Hegel gösteriyor. Tanım diyor evrensel, tekil ve tekilli üçünü de içermek zorunda. Tanımın nasıl olduğunu tanıma geleceğiz. Belki bu yarıda onu çözümleyip geçeriz.
Bilmeyle ilgili.
Dil ve sözcükler arasındaki ilişki şöyle.
Kavramı nasıl anlatacak yani? Gene dil kullanarak anlatıyor. Yani
dil kullanmama gibi bir kaygısı yok zaten.
Var.
Evet.
Ona geleceğiz. Şekil olarak, örnek olarak yargı ya da önerme tipinde oluyor değil mi?
Tasım biçiminde oluyor.
Tasım biçiminde mi oluyor?
Onları kapsıyor. Yani önerme biçimiyle de verilebilir. Ama tasımda o şeylerin üçünün de bulunması gerekir. Yani üç faktör. Sadece önerme yeterli değil. Yani A, B'dir dediğin zaman o tanıma geleceğiz ona. Onu o zaman daha rahat, tamam, geniş olarak irdeleriz. Ama dil konusunda sözcüklerin, yani şimdi şey önemli. Hegel kendisi de belirtiyor. Dil diye özel bir terminoloji, felsefe özel bir terminoloji gerektirmez. Şimdi tin sözcüğü ya da varlık sözcüğü ya da öz ya da saltık ya da hatta eğinim falan bu tür sözcükler şey değil. Felsefeye özgü sözcükler değiller. Bunlar doğal dilin sözcükleri ve felsefe bu sözcüklerle değil kavramlarla ilgileniyor. O zaman...
Yani doğru seçmezse ya da biz doğrusu ne demek istediğini tam olarak anlamazsak yani kavramı doğru anlamayabilmek çok önemli bir şey bu.
Tabii ki yani bir felsefeci her şeyden önce onu düşünür. Her şeyden önce onu düşünür. Yani varlık anlatırken ona öz derse o sözcük öz sözcüğünü varlık kavramını anlatmak için teorik olarak kullanabilirsin ama saçma olur. Yani bir de manonluk oluyor aslında.
Zaten bu çalışma bizim daha önceden günlük dilde kullandığımız bazı sözcüklerin kavramsal yerlerini bulmamızda çok yardımcı oldu. Evet. Yani ben mesela az önceki hemen şeyden örnek vereyim. Ne tür sigara kullanıyorsun gibi bir sözcük kullanım günlük dildeki bir bağlamda da anlaşıldı karşı tarafından ama çok da yanlış bir kullanım felsefesinden sigaranın türü olmaz. Değil mi? Yani canlı ayrı kategori olduğu sürece tür...
Canlı değil, nikotin canlı bir şey değil sonuçta.
Burada türü canlılık açısından alıyoruz. Yani yaşam, yaşamın, yani dirimli varlıkların türleri olarak alıyoruz. Yani tür başka anlamlarda kullanılır. Niye kullanılır? Ne tür bir insandır falan deyince...
Çeşit anlamında.
Sınıflandırma.
Başka bir anlamında esas kavramına götürmüyorum türü.
Doğan dili. Yok. Doğan dili de her türün yanında olur.
Yanılgı yani değil ama bu.
Yanılgı değil ama yani tür kelimesini tam olarak yani ne tür sigara içiyorsun? Yani türü doğru ifade eden bir kullanım.
İşte tam da onu söyledim Zuhal. Değil dedim.
Diğer pardon.
Art, sort. yani şimdi tin sözcüğü Türkçe'de tin olarak kullanılmadı. Niye kullanılmadı? Başka biçimler, başka sözcükler o anlamı anlatıp taşımak için yeterli oldu. Ama maneviyat sözcüğü sık kullanılan bir sözcüktü. Şimdi onun yerine tinsellik kullanılıyor. Ve tin ve ruh arasındaki...
Bildiğim kadarıyla Kutadgu birlikte geçiyor tin sözcüğü. Tin olarak.
Evet. Ruh anlamında mı kullanıyor, maneviyat anlamında mı kullanıyor?
Yani can, soluk filan anlamında.
Yani ruh'a yakın bir anlamda.
Ruh'a daha yakın bir anlamda.
Onu biz şey yaptık, yerleştirdik Türkçe'ye ve yerleştirdik.
Maneviyat, sizin dediğin maneviyat kapsamına gelişi belki daha ileriki
tarih. Şimdi yani bir dönem burada felsefeciler bile tin yerine ruh sözcüğünü tercih ediyorlar. Çünkü çevirmen yayın evlerinin isteği öyleymiş falan. Bu onlar geride kaldı artık. Tin sözcüğü doğanın karşıtı olarak anlaşılabilecek ve kavranabilecek bir sözcük. Yani doğal, o doğaüstü olanın kendisi tin sözcüğüyle ya da kavramıyla örtüşüyor. Yani sözcük de diyebiliriz, kavram da diyebiliriz. Şeye göre, niyete göre oralarda yanlış anlama olacak gibi görünmüyor. Ruh doğaya, tinin doğayla ortaklaşa taşıdığı ya da değme noktası diyebiliriz. Çünkü ruh, yani yaşamla ruh aynı değil diyorduk. Ve doğal din, doğal mantık bile, doğal bilinç bile ruhu doğaya uygulamada duraksıyor. Yani hayvanların ruhundan söz etmiyoruz. Orada o ayrım doğa felsefesini ilgilendiriyor. Şu anda ona girmeyelim.
Esasında bahsetmek gerekir değil mi? Bu kullandığımız anlam içerisinde yaşam kategorisine sahip hayvan ve ruh onun bir parçası.
Evet.
Bir de tabii. Ruh ve beden kavramları tekilliğe işaret eden şeyler ikisi de.
Ruh kavramı çok şey, tekilliğe tabii ama ruh kavramı çok belirlenimsiz, çok genel. Ve yani bilgiyle ilgili değil, duyguyla da ilgili değil. Yani ruh duyumsuyor falan demektir şey. Yani ruh sadece dolaysız, ilişkisiz, belirlenimsiz bir yaşamı anlatmak için kullanılıyor. Yani Aristoteles bitkisel ruh diyor.
Dirimselliği anlatıyor.
Dirimselliği. Bitki de ama bitkiye bile ruh kavramını uygularken bitkisel ruh diyor.
Aristo.
Bitkisel ruh, hayvansal ruh ve ussal ruh. Evet. Ne diyorsun?
Hayır. Hayır. Söylediği öyle bir kullanım var ama işte aslında orada zamanın tini demek daha doğru.
O tabii. Yani
orada bizim kullandığımız zamanda uygun olmuyor. Yani.
Zaman tini kullanılıyor Türkçe'de. O zaman tini, zamanın tini sözcüğü son derece uygun bir sözcük. Zaman ruhu da denir ama orada ruh daha belki duysal olanı, daha primitif olanı anlatmak gerektiği zaman kullanılabilir. Yani toplumun ruhundan da söz edilebilir. Toplumun tininden de söz edilebilir. Bunlar daha edebi olur. Yani evet. Kavramsal ya da felsefi olmaktan çok. Ama eğer doğru sözcük kullanacaksak Zeitgeist denen şey zamanın tiniyle anlatılacak olan bir şey.
Evet.
Şimdi gazeteciler kullanıyorlar. Onlar zamanın tini diyemedikleri için zaman ruhu demek zorunda kalıyorlar. Yani konuyu kavramadıkları için çekiniyorlar. Yanlış yapmayalım falan diye. Bu arada başka bir şey.
Herkes anlamayacağını.
Hep öyle düşünür. Yani o yüzden gazeteci oluyorlar zaten. Herkesin anlamasına dikkat ettikleri için zor konulara şey yapmıyorlar, girmiyorlar. Şimdi bu ölüm salt dolaysız tekil dirimsellik, dirimselliğin ölümü, yani Hegel burada dirimsellik sözünde diretiyor. Büyük mantıkta da küçük mantıkta da. yaşam demiyor. Bunu ölüm timin doğuşudur ve tin alanına geçiyoruz şeyden. Yaşam alanından sonra. Şimdi idea alanındayız. İdea alanında yaşam kategorisi, bilgi kategorisi ve saltık idea kategorisi var. Saltık idea kategorisi. İdea sözcüğü belki de biraz şey. Onun seçimi tartışmalı görülebilir.
Ama ne koyacağız yerine?
Ne koyacağız onun yerine? Us da denebilir. İdea yerine. Çünkü us da realitede kavramın kendini bulması itkisi, dürtüsü falan diyor ve
realite yani kavramın kendisi bulması yani %100 ussa atın Hegel'in yani.
Evet.
%100 ussal bir süreç.
Yani bu kitabın mantık bilimi olduğunu düşünürsek, usun, arıyorsun çözümlemesi olduğunu düşünürsek ve dizgesel olduğunu düşünürsek en son kavramının us olması gerekir. O anlamda saltık idea için us kavramı da denebilir. Ama bu kavramlar kendi işlerinde şeyler, ya yani blok böyle beton gibi bir bükülmeyen, başka yere çekilemeyen bir şey değil. Çok plastik belli bir anlamda. İdea da öyle. Yani onun tek bir tanımı falan yok işte. İdeanın ayrışması var. İdea bütün son bölümün başlığı oluyor. O yüzden şimdi bilmede yine şey nesnellik ve kavram ilişkisi var ya da kavram ve realite ilişkisi var. Burada realite yani bu ikili yaşam ideası durumunda beden ve ruh ikilisi olarak duruyordu. Şimdi bilgi bilginin şeyini yapısını, mantıksal yapısını yaşamın mantıksal yapısıyla paralel olarak görürsek, düşünürsek o zaman terimlerin nasıl değişmesi gerekiyor? Bilgi için nasıl bir çözümleme yapabiliriz? Bilgi kavram ve dışsal nesnelliğin ilişkisi olarak görülüyor. Yani içsel kavramın ve dışsal nesnelliğin ya da öznel kavramın ve nesnel realitenin uyumu olarak. Yani bu geleneksel tanım, Kant da bunu başkalarından alıyor ya da doğal bilinçte.
Böyle.
Böyle tanımlar. Yani doğal bilinç bir şeyin doğru olduğunu düşündüğü zaman benim kafamdaki düşünce dışarıdaki olaya, olguya uygundur falan demek istiyor. Yani orada da şey var. Ama o kavramla ilgilenmediği için doğruluk onun şeyi, terimi, kullandığı terim ve o da o terimde de haklı. Yani bir tasarımın bir nesnel olaya karşılık düştüğünü söylemek, onun doğru olduğunu söylemek. Onun gerçek olduğunu söylemek değil. Yani orada doğruluk sözcüğü şey, yanlış kullanılmıyor. Ama gerçeklik değil o. Kant ona gerçeklik dediği zaman şey yapıyor, işleri karıştırıyor.
Kavramı
yani anladım. Kant sıradan bilincin gerçek doğruluğuna felsefi gerçekliğin değerini vermeye çalışıyor. Yani ona göre de sözcük kullanıyor. Yani Bahrayt kullanıyor orada.
Ama felsefi gerçekliği aşkınsal
var değil mi? Hayır, değişik yerlere koyabiliyor. Yani o şeyde onun tanımı indeksinden bulabilirsin arıyorsun eleştirirsin. Yani orada şey var, tasarımla nesnenin, tasarım ve nesnenin şeyi uygun düşmesi var. Ona Bahrayt diyor. Ki ona Richtigkeit demesi gerekir. Correctness demesi gerekir. Hegel öyle diyor. Yani doğruluk ve gerçeklik aynı şey değil.
Şu demin söylediğim böyle kişisel kavramı dışsal nesnelerin birliği ne demek?
Evet. Bilgi.
Bilme.
Bilme ya da bilgi. Yani bilme bir edim. Bu düşünme, bilme bir edim olduğuna göre bir eylem de diyebiliriz. O zaman bir şey var. Orada yapılan bir iş var. Yani o iş. Onu anlatmak istediğimiz zaman bilme deriz. O durumun niteliğini belirtmek için belki de bilgi deriz. Yani bilme ve bilgi. Bilsin Almanca. O sözcük bazen bilgi, bazen bilme olarak çeviriyoruz.
Kavramla şey birbirine geçiyor. Birey sanki şey yapıyor, buluşuyor gibi.
Yani birey?
Bilmede. Evet. Kavram ilk defa bireyle artık şey gibi. Aynı anlamda gibi artık.
Ha, tek, evet, bir
şey var. Tekillikle
bağlantısı ya geçiyor bilmede. Yani bilmenin kendisinde. Artık orada şeye ihtiyaç var, bireye ihtiyaç var.
Yani. Ama yine de orada şey, yani kavram evrensel ve olgu tikel değil.
Tamam, tamam.
Peki, bana bir şey yok. Eğer o zaman öyle alırsak, o zaman o yargı gibi olur ve o zaman oradan tekile geçmek gerekebilir. Bu bilme, bilgi şey gibi görünüyor. Yaşam gibi bir birlik. İdeanın yargısı diyor bilme Hegel. İdeanın yargısı anlatımı kullanıyor. Burada bir selam.
Burada bu söylediğin önermede bir uygunluk şartı aranmaz mı? Aranması gerekmez.
Onu şey yargılıyor. Düşünenin kendisi. Diyor ki bu uygun.
Tamamen öznel hocam.
Tamamen öznel. O yüzden doğruluk daha uygun bir şey. Daha alçak gönüllü bir anlatım. O yüzden doğal bilinç doğru sözcüğünü kullanıyor o şeyleri. Tamamen özden olduğu için. Yani diretemez onda. Ama diretebiliyor.
İdeanın yargısı diye neyi söylüyor?
Bilgi.
Bilgiyi.
İde ancak evrenselliği varoluşunun öğesi olarak aldığı ya da nesnelliğin kendisi kavram olarak bulunduğu idea kendini nesne olarak aldığı sürece özgürce kendi için var olur. Şimdi ideanın özgürce kendi için var olması. Yaşamda bu söz konusu değil. Yaşamda dolaysızlık var ve ideanın henüz özgür bir kendi için var oluşu yok. Yani aslında ideanın orada küt bir varoluşu var. Yani nasıl? Çünkü bilgide idea kendiyle ilgilenmeye, kendiyle uğraşmaya başlıyor bir bakıma. Devinmeye başlıyor ya da bir şey var. Karşıtlık durumu var. Yaşamda bir karşıtlık durumu, dolaysız ide açısından bir karşıtlık durumu yok. Yani yaşam dolaysızsa karşıtlıktan bağışık edilir. Ama bilgi açıkça şeyi gerektiriyor. Ayrım momenti ve bir yargı gerektiriyor ya da yarılma, ayrım gerektiriyor. Şimdi ilerleyelim sonra döneriz. Yani ideal kendini nesne olarak alıyor bilgide. Nesnelliğin kendisi kavram olarak bulunduğu zaman diyor. Nesnellik, kavramın nesnesinin kendisinin kavram olarak bulunmasından söz ediyor değil mi burada? Yani şey demiştik, bilgi kavramın kavramla ilişkisidir. Tanım denebilir buna. Yani en genel anlamda semantik bir şey bu bir bakıma. Ama yanlış bir şey de değil. Yani burada çok genel. Kavramın kavramla ilişkisi bilmedir dendiği zaman doğal bilinç bundan bir şey anlamıyor. Çünkü doğal bir şey duysa, şeyi duysa, yani kavramın nesneyle ilişkisidir dense, o zaman ha der, yani nesne kavram nesneye karşılık düşebilir falan. Ama kavram ve nesne karşılık düşmezler çünkü biri kavram öteki nesne.
O doğal bilinci bunu anlatmak çok zor. Hemen evet. Duysallık giriyor devreye, o duyularla algılanan evet. Vesaire. O
yine de
iki farklı biraz, söz giriyor
biraz
devreye.
Biraz felsefe okumuş olan doğal bilinç henüz, yani Kant aşamasında kalan bir doğal bilinç. O zaman şeyi anlar, kavram ve nesnenin birliğini ya da bağdaşmasını anlar ama kavramın kavramla bağdaşmasını anlaması için Kant'ın ötesine geçmesi gerekir. Çünkü Kant için örneğin, yani yine Kant'ı şey yapıyoruz, arkasından konuşuyoruz ama Kant için kendinde şeyin, yani nesnenin kavramsal bir ama yanı yok.
Düşünmediği süreç işte.
Yok,
öyle.
Yani kavram kendinde şeyde, kendi kendisiyle karşıya gelmiyor diyor Kant. Kavram kendinde şeye değmiyor diyor. Dokunamıyor, ulaşamıyor. Yani öznenin kavramları, örneğin bilgi için özneyi varsayıyoruz. Orada öyle bir şey yok, iletişim yok. Yani kendine şeyden dolayı, kategorilerin güçsüzlüğünden dolayı, Kant'ın kategorileri, yani Kant'a göre kategoriler deneyim nesnelerinin ötesine geçemezler. Kendinde şeye geçemezler diyor. Geçmemelidirler. Geçtikleri zaman yani deneyimde olmayan şeyleri bilemeyiz demek istiyor. Ve neler deneyimde yok? Metafiziksel şeyler deneyimde yok. Dolayısıyla Kant metafiziği yok ediyor diye kutlanıyor. Aslında kendisi de metafizik yapıyor ama onu anlamıyorlar çünkü yani doğal bilinç gerçekten skandal yaratıyor bu şeyde. Şimdi Kant'ın metafizik metafiziği yıkması dediği şey, Kant'ın bilgiyi olanaksız görmesi dediği şeyle aynı. Yani insan bilmiyorsa metafizik de yıkılmış oluyor. Böylece metafiziği yıkmak aynı zamanda bilgisizlik anlamına geliyor. Bu Kant'ın da gösterdiği ve kabul ettiği bir şey. bilgiyi inanca yer açmak için yok ettim diyor. Kant kendisi diyor bunu çok açık olarak, daha uzun değil, aynen bu şekilde söylüyor. Deneyimin ötesine geçmek demek, ne demek? Metafizik denen şey bu. Deneyim fiziksel oluyor. Ama tinsel bu arada ne oluyor? O meçhul kalıyor. Yani tinsel de metafiziksel çünkü tin fiziksel değil. Bunu da görmüyor o Kant ve onu şey yapanlar, izleyenler her nedense. Geriye Kant'ın metafiziği diyebileceğimiz şey öyle bir metafizik ki tini tinle ilişkisi nerede duruyor?
Aşkınsal. Yani Kant'ın metafizinde tinsel olan her şey aşkınsal bir anlamda
değil mi? Aşkınsal değil. Kant'ın metafiziğinde tinsel olan her şey tine içkin olma anlamında sadece şey öznel. Çünkü aşkınsal olması deneyimin aşınmasıyla ilgili olması demek. Aşkın değil, aşkınsal ikisini de ayırıyor. Ama Kant'ın Kant'ın felsefesi içkin bir felsefe. Aşkınsal değil ya da aşkınsal aslında. Çünkü aşkın olanla ilgili. Ama aşkın değil. Aşmıyor. Deneyimin aşılması, kendine şeye ulaşılması söz konusu değil. Hegel'in felsefesi Kant'a göre ya da Platon'un felsefesi, Aristoteles'in, Farabi'nin felsefesi. Aşkın, transandent felsefe. Kant'ın ki aşkınsal. Neden? Çünkü aşkın olanla ilgili. Aşkınsalı ben aşkınsal diye çevirdim. Çünkü orada bir sıfat, aşkın bir sıfat. Aşkınsal da sıfat. O zaman nedir bunların arasındaki şey? Bağlantı. Yani onu düşünürsek o kullanan o sözcüğü transandantali, evet, transandantali kullanan insanlar şey aptal insanlar değillerdi. Matematikte kullanıyorlar ve gereksiz bir şey kullanmıyorlar. Yani aşkın demiyorlar. Aşkınsal diyorlar. Aşkınsal aşkın değil. Aslında aşkının karşıtı. Yani çünkü Kant kendisinkine aşkınsal diyor. Aşkın demiyor. Aşkın Platon'un felsefesi. Aşkınsal demek aşkın olanla ilgili demek. Ve sözcük de o sal takısı da ya da İngilizce'deki, Latince'deki takılar da şeyi anlatıyor, o ilgiyi anlatıyorlar. O zaman transandantal felsefe demek şey, yani meşru.
Aşkın olmuyor.
Ama, evet, aşkınla ilgili ama ne anlamda ilgili? Negatif anlamda ilgili. Yani aşkını, aşkın olanı bilme anlamında değil, çünkü o paradoks olacak ya da oksimoron olacak. Yani bak, aşkın bilinmemesi ne anlatıyor? Sadece bilmemeyle ilgili olduğu için transandantal deniyor. Yani negatif bir anlam taşıyor. Pozitif bir şey yok. Kant'ın metafiziği şey değil, aşkın değil. Yani gerçekten şeyi aşmıyor, tini aşmıyor. En azından insan bilincinin içinde kalması anlamında Kant'ın metafiziği baştan sona tinsel. Logos'u kabul etmiyor. Yani Kant'ın Kant'ın felsefesinde fizik için yer yok. Eğer kendinde şey fiziksel ise o zaman Kant'ın felsefesi fiziğe değmiyor. Değiyor mu?
İmkanı yok. Nasıl olabilir?
Yani çünkü uzay ve zamanın formlar, biçimler olduğunu söylüyor. O nedenle büyük olasılıkla. Çünkü biçimler oldukları zaman özler oluyorlar. Yani fizik için, fiziğin olanağı için nesnel uzay ve zaman gerekir değil mi? Ve de öteki kategorilerin nesnelliği. Ama uzay ve zaman baştan tam onların biçim olduğunu söylüyor ve o şekilde onları özneye, tine sınırlamış oluyor. Yani
ya da bir ya başka değişiklik yapmıyor bu aslında.
Kant'ın metafiziği, Kant metafiziği yok ettiğini sanıyor. Ama aslında Kant metafiziği sadece tinselliğe sınırlıyor. Ve o anlamda da Hegel şey diyor, hani Kant'ın Arius'un eleştirisi yalnızca görüngü bilimde olan önermeleri içeriyor diyor. Yani Kant'ın felsefesi bir tür görüngü bilim. Bilinçle ilgili. O yüzden fenomenoloji daha sonra ortaya çıkardı. Husserl falan ortaya çıkardı. Fenomenolojinin Kant'la yakınlığı zaten şey, kolay görülebilecek bir şey.
Yeni Kant.
Yeni Kant denebilir. Pozitivizm de denebilir. Husserl en iyi pozitivistler biziz diyor. Çünkü pozitivizm de bilinçteki fenomenlerden daha öte bir şeyle ilgilenmiyor. Gerçek realiteyle, dışsal realiteyle ilgilenemediğini söylüyor pozitivizm. Çünkü orada Derrida'nın öncülüğüne göre bütün kavram denen şeyler aslında anlığın kendi içinden ürettiği öznel tasarımlar. Hani bunlar belki şey. Ama Kant'ın metafiziği var, Kant metafiziği yok ediyor falan değil mi? Çok kötü bir metafizik yapıyor. Çünkü metafiziğin şeyini, alanını doğadan ve logos'tan soyutluyor. O yüzden sadece tine sınırlı bir metafizik yapıyor diye dememiz gerekiyor. O zaman bilgi konusu Kant'ın felsefesinde sadece öznenin kendi içinde kalan bir ilişki olacak. Kant da diyor ki kavram ve realite ile ilişki. Ama Kant'ın realitesi şey değil, kendinde şey değil.
Özne ile ilgili o
diyor. Özne de kalan bir şey. Şimdi evrensel, devam edelim mi? Evrenselliğe belirlenmiş öznelliği onun kendi içerisindeki ayırt etmelidir. Burayı yani ideanın evrenselliğe belirlenmiş öznelliği diyor. Şimdi idea evrensel öznellikten söz ediyoruz. İdeada öznellik bir moment.
Evrenselliğe belirlenmesi mi?
Evrenselliğe belirlenmiş öznelliği yani öznellik bilgi konusunda özne bir uç oluşturuyor ve öznede olan şeyler, kategoriler diyelim, kavramlar, evrenseller.
Ha.
Kavram anlamında. Şimdi onun kendi içerisindeki ayırt etmiş. Şunu demek istiyor Hegel. Ben bir kavramı düşündüğüm zaman ve de örneğin şu cisim kavramını düşündüğüm zaman ve cisme cisim dediğim zaman iki ayrı kavram yok burada. Bir ve aynı kavram var.
Yani ben
bu bir cisimdir dediğim zaman bu gerçekten cisimse benim tasarımım, düşüncem ve nesnel olan şey bağdaşıyorsa o bilgi durumu olacak. Ama aslında diyor burada bu evrensel kendi kendine ayırıyor. Yani benim bilincimdeki evrensel, öznedeki evrensel dışarıyla ilişkiye girdiğini sandığı zaman diyor sadece sanıyor diyor. Kendi kendisiyle ilişki. Kant'ın yaptığı gibi aslında yani bir bakıma şey orada bu durum şey Kant'a daha uyan bir anlatım gibi görünüyor. Orayı ayırt etme. Yani kavramın kendi kendine ayırt etmesi. Şimdi ben özdek düşüncesini taşıyorum ve dışındaki şeye diyelim ki o özdektir dediğim zaman burada nesne dediğim şey de aslında benim kavramımın kendi kendine ayırt etmesiyle oluşan bir şey. Yani nesneyle nesne ya da özdekle özdek ilişki içine giriyor. Yani bir şey kendi kendisiyle bilginin kavramın kavramla ilişkisi dedik bilgiye.
Onun için bir yarılma herhalde,
evet,
değil mi?
Evet, o ayrılma, yargı o yüzden gerekiyor. Yani ideanın yargısı dediği şey bu. İdeada iki uç, yaşam durumunda beden ve ruhken burada kavram ve kavram ol. Ama acele etmeyin diyor, olmuyor diyor.
Bilmede.
Kavram. Çünkü bu aslında bilmenin gerçeği bu. Ama normal olarak bilmeyle insanların anladıkları şey o dışarısının sanki dışsalmış gibi olduğunu sanıyorlar. Yani o yüzden burada değişik bilme türlerini inceliyor.
Şey
analitik bilme, sentetik bilme.
Bütün dünya benim tezahürümden ibarettir.
Yani şeyi öyle.
Yani ben neyim, kafamda ne varsa dışarıda onu görüyorum, onu biliyorum. Yani kavram.
Bu öznel idealizm, güzel. Görgücülüğün ve Kant'ın idealizminin türü bu. Nesnel yani, idealizm.
Elinde bilme dediği.
Hayır, doğru. Bu aslında aynı zamanda doğal bilincin bilmesi. Tabii, bu da Hegel anlak diyor bu. Bunun şeyi anlaktır. Yani henüz USA gelmedik. O yüzden öyle bir yani kendi kendiyle, kendi içinde ayrı ayrımlaşma, ayırt etme
sanki
diyor.
Sanki dışarıda, dışarıyla yani nesnel bir şeyle ilişkiye giriyor gibi. Ki. Halbuki kendiyle kavram kendiyle güzel. İlişki dediğim.
Evet, bu öznel idealizm aynı zamanda. Ve David Hume'un ve Kant'ın idealizmleri bu türleriyiz. İdealizm. Öyle diyebiliriz. Çünkü David Hume her ne kadar algıyı dışarıdan alıp izlenimle başlıyorsa da yani dışsal ama izlenimin kendisi öznel bir şey.
Evet.
O yüzden dışsal olarak başlamıyor diyeceğiz.
Peki daha sonra idea hani önce demişti ki idea yargıdır demişti ya.
Evet.
Daha sonra idea
burada dedi. Yani ideal. Yani
burada ideal yargıdır dedi. Evet. Peki daha sonraki aşamada ideal yargıdır demekten daha öteye gidiyor değil mu? Mi? Yani çünkü burada
üçüncü aşama saltık ideale gidecek.
Yani orada ne diyor? İdeal.
Orada öyle bir şey demiyor.
Yani yarılmadan bahsediyor ama aslında orada bir yarılma yok çünkü zaten o
orada yarılma tamamlanıyor. Yani orada denen şey şu olacak. İki ucun eşitliğinin
aynı olduğu.
Evet, aynılığının birliğinin gösterilmesi. Gösterilmesi. Saltık ideanın şeyi o, özelliği o.
Nasıl diyor? Ne diyor?
Okuduğumuz burada görülsün zaten.
Davraya gelmedik. Bu bilgi dersinin içeriği o zaman yani bunu kolay anlayacağız. Erbap şu an düşündüklerimiz, konuştuklarımız hatırlarsın. Hangisi? Evren özelliği belirlenmiş öznelliği onun kendi içerisindeki ayırt etmedir. Bu açıldı. Sezgi. Buna sezgi diyor. Ki kendini bu özdeş evrensellikte tutar. Yani burada özdeş evrensellik dediği şey
ama burada ayrım tam henüz, olarak çıkmıyor.
Ayrımın evet ortaya çıkmaması. Yani bilinç kendi içinde kaldığını bilmiyor.
Evet.
Doğal bilinç. Solipsist aslında doğal bilinç. Çünkü bilmeden o tek bencilik. Ya yalnızca ben varım.
Bu bilme
ama değil. Ama bilmiyor. Onu öyle dediğini bilincinde değil. Kendini bu özdeş evrensellikte tutar. Ama belirli ayırt etme olarak, ideal bir bütünlük olarak kendini kendinden itme gibi daha öte bir yargıdır.
Evet.
Belirli ayırt etme. Ve dahası ilkin kendini dışsal evren olarak varsayar. Şimdi iki yargı vardır. Kendilerinde özdeş ama henüz özdeş olarak koymuş değildiler. Bu kötü bir anlatım. Muhtemelen şeyi demek istiyor. Yani bir işin doğru yanı ve önceki yanlış yanı. İki yarılma, iki ayırt etme ya da iki yargı var. Birincisi şey, o solipsist yargı. Yani dışsal olanı dışsal olarak bilmeyip
yani şimdi, ben de öyle.
Hayır, biri kavramın bilinmesi biri onun gerçekliğinin bilinmesi aslında onu ele alıyor. Yani orada iki ayrı yargı var gibi bakıyor. Yani oradaki bilgi kavramın bilgisi
ve daha öte bir yargıdır dedikten sonra ve daha
realitenin bilgisi ama onun
dışsal evren olarak varsa yani
bütünlüğünün bilincinde olmama gibi.
Yani ondan sonrası iki yargı vardır. Kendilerinde özdeş. Evet. Ama henüz özdeş olarak koyulmuş değil.
Evet, yani özdeş oldukları, bir olduklarının
dediğim gibi yani burada Hegel ya gaf yap, yani şey yazımsal bir gaf yapıyor. Çok kötü anlatıyor yani. Biraz daha açabilir de ya da belki büyük mantıkta biraz daha açıyor olabilir aynı konuya. İki yargı biçimi var diyebiliriz. Yani birisi anlayan yargı biçimi, öteki uzun yargı biçimi.
Hayır, onu demiyor bence.
Özdeşleşmesi gerekiyor.
Hayır, onu söylemiyor ki o.
Ya da daha öncekilerden
daha öncekinde devam ediyor. Yani kavramın bilgisi ve aslında realitenin bilgisinin hani ideadan geldi ya buraya. Evet. İdeanın bir yanı, nesnel yanı ve öznel yanını
vurguluyor. İki yan nasıl çıkıyor oradan?
İki yan nasıl çıkıyor? Daha bunun bilincinde, bunun ideanın bilincinde olmayan bilinçlerin durumunu anlatan bir cümle o. Yani biri bir şey, biri başka bir şey gibi. Aslında bunun bir bütün olduğunun
bak burada şey şöyle
306'da bir şey var burada aynı konu üzerinde.
Ne diyor?
Çünkü ilahın kendi içinde ayrıldığı yalnızca ilk yarımdır. Yani, henüz bir var etme değil ama varsaymadır. Buna göre öznel iddia evet. için nesnel iddia önünde bulunan dolaysız dünyadır. Evet. Ya da yaşam olarak iddia tekil varoluşun görüntüsündedir.
Evet. Yani bu iki iddia o zaman burada iki yargı vardır derken yani yaşam ve bilgiyi yargılar olarak alıyor. Yani yaşam yargı değil de dolaşsızlığı içinde olduğu için.
Ayrılmış.
Evet. Yani, bakalım belki bunu daha sonraki açıklamalarla şey yapar, bütünleştirir ve önemli bir şey olduğunu gösterir. Çünkü buraya böyle birdenbire girmesi şey.
O kaç?
Ya yazarken.
Kaç?
Bakıyorum. 23. Zaten bu bilme alanına giriyor. Onu
zaten bilgi
alanına haftaya şey yapacağız. Yani sığmaz şimdi.
Tamam.
O zaman onları ayrıntılı olarak belki büyük mantıktan yararlanabiliriz.
Okuyalım da haftaya tekrar hatırlatalım.
Evet. Bunu koyacağım bu kaydı. Yani bu akşam ya da yarın koyarım. Eğer şeyiniz evet. varsa dinlerseniz iyi olur.
Evet.
İyi olur. Yani neler konuşmuşuz. Tamam, kapıyoruz.